Ayrım 8, Piyon, Stephen James, sayfa 94, 16. Bölüm. Veatch Bailey Federal Binası, Asheville, Kuzey Carolina, saat 19.37. Bağlantı analizi düşündüğümden daha zordu, kafamı ovuşturdum. Son birkaç saati dosyalara dökmek, ya hiç uymayan ya da fazla uyumlu gözüken şeyleri aramakla geçirmiştim. Danışmanım Doktor Verjonich, hayat kusursuz değildir, bir yapbozda yerine kusursuzca oturan parçalar, daha çözülecek kısımlar olduğu anlamına gelir. Her şey o kadar anlamlı gözükmemeye başlayana kadar bakmaya devam et, ancak o zaman olayın çözümüne daha fazla yaklaşabilirsin derdi. Elbette bütün bu süre boyunca karmaşık bir soruşturma sırasında yaşanabilecek en büyük iki problemden kaçınmaya çalışıyordum. Bir, detaylarda boğulmak, işlenen bütün suçlar içinde bu kadar çok değişken arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmak çok bunaltıcı olabiliyor ki, bu kısımda bilgisayarlar çok faydalı oluyor. İki, her bir değişkenin önemini yeterince hesaplamamak, ki bu kısımda bilgisayarların herhangi bir yardımı olmuyor. Her ne kadar yaptığım işte içgüdülerin herhangi bir rolünün olmadığını düşünsem de neden bilmem, 5. cinayetteki bir detay zihnimi meşgul edip duruyordu. Dosyadaki bilgilere göre Bethany Dixon kaybolduğu gün batıdaki üniversite derslerinin birinden yeni dönmüştü. Katil kızı bıçakladıktan ve boğduktan sonra ölüme terk etmişti. Ama kız bir şekilde yer döşemesinin üzerine kanıyı da iki sözcük yazacak kadar yaşamıştı. Beyaz kale. Arkasında piyon taşları bırakan bir katilin kanla satranç içerikli mesajlar bırakmasını anlayabiliyordum. Ama kurban neden böyle bir şey yapsın ki? Bunun katil ve kurban arasındaki bağlantıya dair ne anlama gelebileceğini anlamaya çalıştım ama henüz hiçbir fikrim yoktu. Olay yerinde bulunan piyon ve yazı tüm özel timi, satranç kulüplerini, oyun toplantılarını, satranç sitelerini, internetteki sohbet odaları denilen sanal ortamları araştırmaya itmişti. Yüzlerce saatlik insan gücü olaylar ve satranç arasındaki bağlantıyı araştırmaya harcandı. Ama hala yazı ve piyonların bağlantılı olduğu konusunda ikna olmuş değildim. Beyaz kale. Katille ne alakası vardı bunun? Diğer kurbanlarla peki? İç geçirdim, hiçbir fikrim yoktu. Bütün bunların dışında Tessa ile işleri düzeltmek istiyordum ama ona ulaşamıyordum. Bütün öğleden sonra defalarca aramıştım ama cep telefonunu cevaplamıyordu. Kağıtları bir kenara çektim, bir kez daha aramalıydım. Ama belki cep telefonundan değil de annemlerin sabit telefonundan. 10 yıldan fazla zamandır bilgisayarları hayatlarına katmak konusunda oldukça başarılı oldular. Ama iş telefonda konuşmaya geldiğinde hala 20. yüzyılın ortasında yaşıyor gibiydiler. Numarayı çevirdim. Babam açtı.
Bowers rezidansı.
Baba, benim Pat.
Pat, her şey yolunda mı?
Sadece söylediğim 3 sözcükten sesimdeki gerilimi hissetmişti. İnanılmaz.
Evet, dinle. Tessa'ya ulaşmaya çalışıyorum. Odasında. Sanırım bu gece bazı arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı planlıyor. Cep telefonundan aramayı denedin mi?
Evet, bütün gün boyunca açmıyor.
Belki...
Tam o anda telefonumun titreşimi devreye girdi. Başka bir arama vardı. Numaraya baktım, Ralph'ti.
Tamam, benim için ona sarılır mısın?
Tamam dedi. Sonra da
ama sarılmak istediği kişinin ben olduğumu sanmıyorum diye ekledi.
Telefona baktım. Böyle konuşmak zorunda mıydı? Bir tuşa basıp Ralph'i beklemeye aldım ve telefonumu kulağıma yaklaştırdım.
Tamam, işe yaradı. Telefona çağırır mısın onu?
Elbette, sesinden memnun olduğu anlaşılıyordu. Tessa gelene kadar bekledim. Ne var?
Merhaba Tessa, bugün seni çok düşündüm. Doğum gününü kaçırdığım için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten.
Durdum, o cevap vermedi. Onu çenesine ergen kız tarzında öne doğru uzatmış dikilirken hayal edebiliyordum. En azından 40 yılda bir anlaşıyormuşuz rolü yapamaz mıyız dedim. İnsanların rol yapmasından hoşlanmadığını sanıyordum.
Sinsi sinsi yaklaşan öfke. Kafese tık o öfkeyi. Bak, belki önümüzdeki birkaç hafta içinde birlikte ekstra zaman geçirebiliriz diye düşünüyordum.
Neden? Orada birlikte zaman geçirebileceğin yeterli sayıda ceset yok mu?
Hırlamaya başladığını duyabiliyordum. Sakin ol Pat, sakin ol.
Annenin ölümü benim için de çok zordu dedim en sonunda. Ama der demez de Tessa'nın telefonu çoktan bırakmış olduğunu fark ettim. Ve işte tamam, telefonu duvara vurdum, parçaları etrafa saçıldı. Tam o sırada Ralph içeri daldı.
Yeni bir durum var dedi pat diye. Neden cevap vermedin? Telefonuna ne oldu? Yerdeki dağınıklığa bakıyordu.
Düşürdüm dedim. Ne oldu?
En son Ralph ve Lien Hua'nın katilini Mindy'yi bağlamak ve boğmak için kullandığı ip türüyle ilgili bir ipucunu takip ettiklerini duymuştum. Bir saat önce bir kız Charlotte'da bir alışveriş merkezinden ayrılmış. Notlarına baktı. Jolene Brittany Parker, alışveriş merkezindeki giysi mağazalarından birinde çalışıyor. Arabasını almamış. Herifin teki kızı biriyle gördüğünü söylüyor. Adamı tarif edebilir.
Yorgun ve Tessa ile geçen konuşmadan yılmış bir vaziyetteydim. Eyaletin bir diğer ucundaki yabani hayvan avıyla ilgilenmiyordum ve telefonum darbelere karşı dayanıklı olmadığı için sinirliydim.
Bizim davayla ilgili olduğunu düşünmenin sebebi ne?
Ralph durakladı, hiçbir şey. Kontak lens kullanıyor olması hariç.
Ve?
Ve numarası, Mindy'nin gözlerinde bulduğumuz lenslerin reçetesinde yazan numarayla aynı.
Ne?
Lien Hua kapıda göründü. Mindy kontak lens kullanmıyor. Muhtemel kaçırma olayını öğrendiğimizde reçeteyi kontrol etmeye karar verdim. Meraktan.
İyi ki merak etmişsin. Sandalyeden fırladım. Ne bekliyoruz? Nerede bu şahit?
Polisler adamı alışveriş merkezinde tutuyorlar dedi Ralph. Olayın geçtiği yeri kapattılar. Hala orada. Buraya getirtelim mi?
Hayır, biz oraya gidelim. Adamla orada konuşmak istiyorum.
Lien Hua arabayla 2 saatlik bir mesafede dedi.
Kafamı salladım, çok uzun. Helikopterle ne kadar sürer?
Ralph bakalım dedi.
Lien Hua ve ben binanın en üst katındaki helikopter pistine çıkan merdivenlere yönelmiştik bile.
17. Bölüm. Alışveriş merkezinin yakınlarındaki bir hastanenin üstüne indik. Orada Charlotte polisi bizi polis aracıyla karşıladı. Birkaç dakika sonra Haynes alışveriş merkezinin otopark girişindeydik. Giriş kapatılmıştı ama görevli polis memurları bize yol verdiler. Hangi arabanın onun olduğunu tahmin ettim. Olay yeri teknisyenlerinden oluşan bir ekip lif örneği ve parmak izi arama çalışmalarına başlamıştı. Yanlarında çevresi bir grup jandarma devriyesiyle sarılı, 18 yaşlarında gözüken kalın tabanlı ayakkabılar, rengi solmuş bir kot ve Detroit Pistons starter takımının montunu giymiş bir genç vardı. Şoktaymış ya da donup kalmış gibi boşluğa bakıyordu.
Lien Hua o mu dedi keyifsizce?
Galiba dedi Ralph. Benim konuşmamı ister misiniz?
Ben konuşayım dedim.
Ona doğru yürüdük. Elimi uzattım. Soyadımı es geçerek ben Patrick dedim. Üniversite öğrencileri adını soyadıyla birlikte söyleyen insanlardan şüphelenirler. Bu onlara bir güç oyunu gibi gözükür. Daha başından araya mesafe koymak istemedim.
Adın Andy mi?
Başını sallayıp elimi sıktı. İyi. Önce çevreme sonra tekrar ona baktım. Bu akşam erken saatlerde bu otoparkta bir şeyler görmüşsün, doğru mu?
Göz temasından kaçınıyordu. Henüz bana güvenmiyordu.
Bilmiyorum diye geveledi. Pek emin değilim.
Bir avukatla falan görüşmeli miyim? Her kelimede dili sürçüyordu.
Ralph gözlerini kısıp saklayacak bir şeyin yoksa avukatla görüşmen gerekmez diye araya girdi.
Saklayacak bir şeyin yok değil mi?
Hayır.
Çok acele cevap verdi ki bu da saklayacak bir şey olduğu anlamına geliyordu.
İyi o zaman, gergin olmanı gerektirecek bir durum yok dedim. Sadece ne gördüğünü öğrenmek istiyoruz, o kadar.
Sonra gidip Pistons okulunun Hornets'a karşı bu akşam oynadığı sezon öncesi maçının sonunu izlemek için arkadaşlarınla buluşabilirsin.
Bana şüpheyle baktı. Nasıl bildiniz?
Montunu gösterdim. Bu akşam Detroit Charlotte'a karşı oynuyor. Arkamdaki kalabalığın içindeki 4 kişiye bakmamaya çalışıyorsun ama yine de kendini alamıyorsun. Ve arabadan indiğinden beri saatine 3 kez baktın. Bak, sadece gördüklerini öğrenmek istiyorum. Hatırlayabildiğin ne varsa.
Kafası hala biraz karışık görünüyordu. Saatime baktım.
Büyük ihtimalle ikinci yarı daha bitmemiştir. Bu dikkatini toplamasına yardımcı oldu. Alışveriş merkezinden çıktım. O güzel kızı gördüm ve o yüzden Ralph onu takip ediyordun diye lafını kesti. Bir bakış attım, geri çekildi. Hayır, demek istediğim neden böyle dediniz ki? Sonra bana döndü. Niye beni suçluyorsunuz? Andy, ellerini ovuşturuyorsun. Bir o bacağının, bir bu bacağının üzerine ağırlığını veriyorsun. Gözlerimin içine bakmıyorsun, gerginsin. Ve kızı takip ettiğini itiraf edersen belki de şüpheli duruma düşeceğinden korkuyorsun. Ama başın dertte falan değil. Ona zarar vermeyi istediğini düşünmemiz için de bir sebep yok. Ama başka biri ona zarar vermiş olabilir. Andy, adı Jolene, kızın adı Jolene. Bir bana bir Ralph'e baktı, sonra kocaman bir iç geçirdi. Tamam, takip ediyordum ama ona zarar vermek niyetinde değildim. Sadece bilirsiniz işte, güzel olduğunu düşünmüştüm. Gördüğün adamı anlat bana. Burada neredeyse 15 yaşındaki sedan arabaya doğru yürüdüm. Kızın arabasının yanında duran adamı. Kafası karıştı. Evet, durduğu yer orasıydı. Nereden biliyorsunuz? Yan ışıklar dedim. Burada otopark ışıklarının oluşturduğu aydınlığın içinde değilsin. Onlar seni göremez ama sen yolun her iki tarafını görebilirsin. Ayrıca Jolene'in arabasına kolayca ulaşabilirsin. Ralph'e baktım. Vakit kaybı bu Pat. Ya çocuğu konuştur ya da bana bırak. Ben onu konuşturmayı bilirim dediğini duyar gibiydim. Tekrar Andy'ye doğru yürüdüm. Şimdi lütfen bana gördüklerini anlatır mısın? Kızı öldürdü değil mi? Andy titremeye başlamıştı. İlk başta yalan söylemem gerektiğini, her şeyin yolunda ve kızın iyi olduğunu söylemeyi düşündüm. Ama sonra oyunu dürüst oynamaya ve gerçeği tüm çıplaklığıyla söylemeye karar verdim. Kaybettiğimiz her dakika kızı canlı bulma olasılığını azaltıyordu. Öldürmüş olabilir Andy ya da öldürmek istiyor olabilir. Onu bulabilmemiz için yardım et. Lütfen kızı korumamıza yardımcı ol. Dehşet dolu bir bakış yüzünü yalayıp geçti. Aman tanrım, ölmüş, bunu yapamayacağım. Lien Hua elini çocuğun omzuna koydu. Adım Lien Hua Andy. Önemli bir şey görmediğini, düşündüğünü biliyorum ama iyi düşünmeni istiyorum. Adamın boyu ne kadardı sence? Kızdan çok daha uzun muydu yoksa onunla aynı boylarda mıydı? Beyaz mıydı? Afrika veya Latin kökenli miydi? Yüzünü görmüş olabilir misin? Nihayet sakinleşmiş gibiydi. İri gözüküyordu. Uzun demek istiyorum. Sanırım beyazdı. Üzerinde üniforma gibi bir şey vardı. Üniforma mı diye sordum. Polis üniforması gibi mi? Galiba. Yakınlardaki üniformalı adamlardan birini işaret etti. Şuna benziyordu. Alışveriş merkezi güvenliği diye mırıldandım. Tamam, kıza bu yolla yaklaşabildi. Bizi buraya getiren polis memurlarına döndüm. Bana alışveriş merkezinin tüm güvenlik elemanlarının listesini bulun. Sorumlularının da üniformalarına erişebilecek herkesin. Tabii efendim. Tamam Andy dedi Lien Hua. Başka bir şey var mı, herhangi bir şey? Önce kalabalığa sonra bana baktı. Bilmiyorum. Kız çantasını karıştırıyordu sanırım. O kadar. Hepsi bu. Beni işaret etti. Adımın başının bana doğru döndüğünü gördüm. Ama yüzü tamamen gölgede kalıyordu. Üniformasını görünce başımın belada olduğunu falan sandım. O yüzden arabaların arasına saklandım. Kızın arabasına baktım. Eski yıpranmış bir Toyota Camry, muhtemelen 200 bin kilometreden fazla yol yapmış, tipik bir üniversite öğrencisi arabası. Diz çöktüm, mini maglight'ımın ışığını önce onun arabasının altına, sonra da yanındaki arabanın altına tuttum. Tekerleğin arkasında kalan bir şey gözüme çarptı. Lastik eldiven giydim, uzanıp aldım. Rujmuş. Ralph yaklaştı, ne buldun? Gösterdim. Andy'ye döndü. Çantasını karıştırdığını mı söylemiştin? Evet. Ralph'e neden bir kız arabasının yanında durup çantasını karıştırır diye sordum. Ne arıyordu acaba? Kafasını salladı. Bilmiyorum. Lien Hua yüksek sesle anahtarları, anahtarlarını arıyordu herhalde dedi. Neden? Neden burada? Neden o gün o saatte? Anahtarları, anahtarlarını arıyordu diye fısıldadım ama bulamadı çünkü çantada değildi. O zaman neredeydi diye sordu Lien Hua. 5 metre kadar uzaktaki boş bir park alanını işaret ettim. O aldı. Anahtarlarını almıştı. Arabasının yakınlarında kızı bekliyordu. Kızın arabası eski, büyük ihtimalle anahtarsız giriş sistemi yok. Anahtarsız giriş sistemi olmayan arabaların sahipleri anahtarlarını son anda arabaya yaklaşınca çıkarırlar genelde. Ruj anahtarlarını tam burada aradığını gösteriyor. Anahtarsız girişli bir arabası olsaydı anahtarlarını çok daha önce, hatta belki otoparkın ortasında bir yerlerdeyken çıkarırdı. Adam bunu biliyordu. Belki kızı sırf arabasının yaşından dolayı seçmiştir. Bu adam gerçekten akıllı.
Lianhua ama neden anahtarları alsın ki diye sordu. Hangi arabanın kızın olduğunu biliyorsa neden sadece kız arabaya girerken yakalamayı tercih etmedi?
Ruju bir delil poşetinin içine koydum ve cevap vermeden önce bir süre düşündüm. Çünkü kızı anahtarları ararken izlemek istedi. Bunu oyun oynamayı sevdiği için yapıyor, izlemekten hoşlanıyor. Söyler söylemez sırtımdan bir ürperti geçti. İzlemekten hoşlanıyor diye tekrar fısıldadım.
Ve diye sordu Lianhua.
Döndüm. 100 metre kadar ilerideki polis kordonunun arkasında bir grup insan duruyordu. Kalabalığı izleyen, şimdiden neredeyse yarım düzine kadar sivil giyimli adam vardı. O kadar çok katil ve kundakçı olay yerine döner ki, izleyici kalabalığın fotoğraflarını çekmek standart bir uygulamadır. Ama bizimki bunu bilir, kalabalığın içinde olamaz.
O zaman nerede?
Bir arabada belki de. Otoparktaki arabaların birinde miydi? Yanımdaki arabanın kaputunun üzerine çıkıp otoparkın diğer tarafını kontrol ettim. Bir Applebee restoran, yan yana birkaç tane fast food şubesi, bir Jiffy Lube şubesi. Bütün bu alanın kapatılmasını istiyorum. Fark ettirmeden yapın, adamı korkutmak istemiyorum, o burada.
Kalabalığın arasında mı diye sordu Ralph.
Hayır, kalabalığın arasında değil, başka bir yerde.
Lianhua nereden biliyorsun diye sordu.
Çünkü onun yerinde olsaydım burada olurdum. Restoranın olduğu kısmı gösterdim. Oradaki bütün restoranların taranmasını istiyorum. Bu arabaların içinde kimsenin olmadığından da emin olmamız gerek.
Tam o anda gördüm. Alışveriş merkezinden garaja giden bir geçit mükemmeldi. Tüm otoparkı görebilir, sonra da sıvışıp her iki yönden kaçabilirdin. Garajdaki bir arabaya ya da alışveriş merkezine, kusursuz bir çıkış noktası. Tam ben yaya geçidine bakarken deri ceketli ve beyzbol şapkalı bir adam aniden döndü ve park alanına doğru yürümeye başladı. Adamı işaret ettim ve arabadan aşağı atladım. İşte o. Adam hızlanmış, neredeyse gözden kaybolmuştu. Ralph silahını çıkarırken nerede diye bağırdı. Geçit orada, yolunu kes. Bunları söylerken bir taraftan da koşuyor, etrafta duran memurlara emirler yağdırıyordum. Garajı kapatın, kimseyi dışarı bırakmayın. Birkaç polis memuru bir an için aval aval bakıp peşime takıldı. Alışveriş merkezine girmesini engelleyin diye bağırdım. Polisler merkezin girişine koştular. Kapıdan fırlayıp garaja girdim, etrafı kolaçan ettim, hiçbir şey yoktu. Tam o anda merdivenlerden gelen bir ses duydum. Öne eğilip yukarı doğru baktım. Üst kattaki boşlukta bir an için bir hareket gözüme ilişti. Dur, ben bir federal ajanım. Durmadı, kapıdan çıktı ve gözden kayboldu. Merdivenlerden yukarı fırladım ve 357 SIG P229 markalı silahımı çektim. Kapıyı açıp sıra sıra dizilmiş arabalara baktım. Hiç kimse yoktu. Bir arabanın falan arkasında olmalıydı ya da içinde.
Ellerin havada, dışarı çık. Silahı iki elimle birden önümde doğrultuyor. En ufak bir gölgeyi, hareketi ya da herhangi bir şeyi gözlüyordum.
Ellerin yukarıda, dışarı çık dedim.
Söylediklerim beton kaplı duvarlardan yankılandı. Cevap yok. Kalbim deli gibi atıyordu. Buradaydı. Yakındaydı. Silahlı mı değil mi bilmiyordum ama silahlı olduğunu varsaymak zorundaydım.
Üç araba ileride duran bir arabadan kilit sesi geldi. Silahını yere at ve ellerini havaya kaldır diye bağırdım. Hemen.
Genç bir kadının sessizce ağladığını duyabiliyordum. Sonra da korkmuş bir adamın sesi geldi.
Ateş etmeyin bayım.
Saçları kırlaşmaya başlamış, üzerinde sadece iç çamaşırı olan ve elleri havada kilolu adam bir Ford Expedition'dan çıktı.
Bana 21 yaşında olduğunu söyledi, yemin ederim.
Arabaya gir diye bağırdım.
Ama şimdi dediniz ki...
Bitiremedi. Cümlesini tamamlayamadan garajın beton duvarlarında yankılanan bir el silah sesiyle birlikte boğazı dağıldı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 106.